Görünmezlik gerçek mi oluyor? Işıkla aydınlatılanlar. Hem dalga hem de parçacık yani foton özelliğine sahip olan ışık boşlukta saniyede yaklaşık 300 bin kilometre yol almaktadır. Durgun kütlesi sıfır olan, sonsuz bir ömre sahip olan ve başka şeylere bozulup dönüşmeyen ışık bir enerji çeşididir. Işığın özellikleri radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar gidebilen elektromanyetik dalganın boyuna göre değişir. Doğadaki dört temel kuvvetten olan elektromanyetik kuvvetin alan parçacığı olan ışık, yani foton, evrenin oluşumu ile ilgili bilgileri de içermektedir. Atom çekirdeğinin etrafındaki ilk yörüngedeki iki elektronun varlığı da çekirdek etrafında bir hale, yani bir ışık huzmesi oluşturduğu bilgisi de ışıkla ilgili başka bir bilgidir. Kara delik gibi kuvvetli bir çekim alanına giren ışığın kızılötesi bölgeye kayması bilgisi ve astrofizik bilimin önemli bilgilerindendir. Süper eşi fotini olan yüksüz parçacık foton yaşamın temel kaynaklarındandır ve bilim insanları tarafından ilgili bir şekilde incelenmektedir. Bilindiği gibi bir cismin görünür olması o cismin kendi üzerine düşen ışığı yansıtmasına bağlıdır. Bu temel bilgiden hareketle bilim insanları görünmezlik için gerekli bilgileri toplamaya başlamışlardır. Bu bağlamda yeni gelişmekte olan meta malzeme teknolojisi yardımıyla görünmezmiş gibi davranan malzemelerin yapılması mümkün olmaktadır. Meta malzemeler doğada bulunmayan ama üretilebilen ve ışık kırılma özellikleri negatif olan malzemelerdir. Meta malzemeler Londra Imperial College'da çalışan Profesör Sir John Pendry tarafından teorik olarak 2000 yılında ortaya atılmış, daha sonra bu malzemelerin deneysel olarak varlığı Prof. Schultz ve ekibi tarafından 2001 yılında diyelektik fotonik kristallerde de ilk kez Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ekmel Özbay ve ekibi tarafından 2003 yılında gösterilmiş ve imal edilmiştir. Farklı atomlar bir araya getirilerek üretilen doğaüstü malzemelerle ışığı istenildiği gibi yön verilebilmektedir. Meta malzemeler iletişiminden füze algılama sistemlerine kendi kendini temizleyen boyadan ışığa maruz kaldığında mikropları yok eden yüzeylere kadar birçok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Yukarıdaki fotoğraflardaki kişiler aslında görünmezlik sağlayan kıyafetler giymiyorlar. Bu resimdeki Japon araştırmacıların kullandığı yöntemin adı optik kamuflaj. Bu yönteme göre üretilen giysilerin sırtında yer alan bir kamera sayesinde arka plan algılanıyor ve kıyafetin ön tarafına aktarılıyor. Bu yolla giysi giyen kişi sanki şeffafmışçasına görülüyor. Bu yöntem askeri anlamda kamuflaj olarak kullanılmasının yanı sıra elini görünmez yapan bir cerrah, ameliyat sırasında elinin arkasındaki bölgeyi de net görebildiğinden daha rahat çalışma olanağı bulabilmektedir. Görünmezlik üzerinde ülkemizdeki diğer bir çalışma da ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Topbaari önderliğindeki araştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda yerli kaynaklarla radarda görünmezlik teknolojisinde kullanılabilecek yeni radar soğutuculu kaplamalar geliştirilmiştir. Yeni malzemeler gemi, uçak, helikopter, denizaltı gibi askeri araçların radarda görünürlüğünü binde bire kadar düşürmektedir. Hiçbir koşul altında alev almayan suya, tuza, yosuna, sürtünmeye ve darbeye dayanıklı malzemeler en fazla 2 mm kalınlıkta oldukları için uygulandıkları platformlara fazla bir yük getirmemektedir. Görünmezlik kalkanı iki farklı şekilde çalışmaktadır. Normal durumda ışık meta yüzeyden yansımaktadır. Görünmezlik modunda ise ışık meta malzemenin ve onun içindeki her şeyin etrafında dolaşarak diğer uçta malzemenin arkasından görüntü oluşturmaktadır. Görünmezlikle ilgili yapılan bu çalışmaların yanı sıra Harvard Üniversitesi'nden fizik profesörü Lene Westergaard-Hau ve ekibi ışıkla ilgili ilginç başka bir deney üzerindeki çalışmalarına devam etmektedirler. Bu deneyde iki konum arasında hareket eden ışık pulsu maddeye dönüştürülmekte, sonradan tekrar ışığa çevrilebilmektedir. Işıktan farklı olarak madde istenildiği gibi kullanılabilmekte ve optik bilginin kontrol edilebilmesine kolaylık sağlayabilmektedir. Bilindiği gibi ışık boşlukta yaklaşık 300 bin kilometre saniye, suda ise 224 bin kilometre saniye hızla hareket etmektedir. Daha yoğun hızlarda ışığın daha yavaş hareket ettiği bilgisinden hareketle Hao ve ekibi daha önce hızının saniyede 17 metreye kadar düşürebildikleri ışık pulsunu aşırı soğutulmuş sodyum buharında durdurmayı başarabildiler. Sodyum bulutunun içindeki atomlar çok sıkışık bir durumda bulunmaktadır. Böylece yaklaşık mutlak sıfır sıcaklığında doğru soğutulan sodyum bulutuna gönderilen ışık ışınının bir çeşit madde hali oluşmaktadır. Bu madde halini bulut içinde başka bir yere nakleden ekip daha sonra bu maddenin tekrar ışığa dönüşmesini sağlamışlardır. Bu buluş kuantum bilgisayarlarını geliştirmeyi, optik bilgiyi istenilen şekilde işlemeyi ve yeni bir hafıza birimi olarak insanlığa çeşitli yardımlar sağlayabilecektir. Doğal olayları matematiksel olarak eksponansiyel bir forma sahipken gözün algılaması logaritmiktir. Bu da çevremizdeki doğal olayların ne kadarlık bir doğrulukla algıladığımız konusunda çeşitli soru işaretleri doğurmaktadır. Başka bir deyişle bu durum belli bir frekans aralığındaki ışığa duyarlı olduğumuzu göstermektedir. Bu konuda bize yardımcı olacak unsurlar ise yine doğadaki oluşumlardır. Güneş enerjisinden etkin bir şekilde faydalanmak için güneş gözesine düşen ışığın büyük bir kısmının yansıması gerekmektedir. Bunun için de bilim insanları sıralı olarak dizilmiş birçok çıkıntısı bulunan güvelerin göz yapısından ilham almaktadır. Benzer şekilde insan gözü tarafından algılanamayan dairesel polarize ışık ise bazı tür karidesler tarafından görülebilmektedir. Yine bazı karideslerin aynı zamanda vücutlarında bir tür ışıkları yansıtıcı yüzeylere sahip olduğu da bilinmektedir. Bu yolla karideslerin birbirleriyle iletişim kurduğu düşünülmektedir. Loş ışıkta kedilerin ve köpeklerin insanlardan daha iyi gördükleri de uzun zamandan beri bilinmektedir. Dünyanın manyetik alanını hisseden başka bir deyişle gören ve bu sayede göç yollarını bulabilen canlılar ise kuşlardır. Bu durum ise akla pusulanın çalışma prensibini getirmektedir. Tek renkli, yoğun ve aynı fazla paralel dalgalar halinde genliği yüksek, güçlü bir ışık demeti olan lazerle de nefesten hastalık teşhisi yapılabilmektedir. Bazı hastalıklar nefeste değişik kimyasal bileşiklere neden olmaktadır. Örneğin astım hastalığı nefeste karbonil sülfat, karbonmonoksit, hidrojen peroksit ve nitrik oksit oluşmasına, şeker hastalığı ise şeker moleküllerinin nefeste oluşmasına yol açıyor. Değişik dalga boyutundaki ışınlar değişik bileşikleri etkiler ve bu bileşikler değişik renklerde ışın yayar bilgisinden hareketle araştırmacılar bu renklere bakarak hastanın nefesinde hangi bileşiklerin bulunduğunu anlayabilmektedirler. Eğer bu teknik geliştirilebilirse erken tam olasılığı artırılacak ve hastalık teşhisleri ışık seviyesinde daha isabetli ve hızlı yapılabilecektir. Kuramsal bir parçacık olan ve kütlenin oluşumu ile ilgili bilgiler içeren Higgs parçacığının tespiti için CERN'de yapılan deneylerde de protonlar ışık hızına çok yakın hızlara çıkarılmaktadır. Işıkla tedavisi ışıkla ilgili başka bir uygulamalıdır. Özel olarak imal edilen ve ultraviyole filtreler içeren çok güçlü ışık kaynaklarının önünde oturmak kış depresyonu için tedavi edici bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu ışık kaynaklarının normal, iyi ışıklandırılmış bir yerin aşağı yukarı 5 katı ışık verdiği gösterilmiştir. Tedavi sırasında sürekli ışığa bakmak gerekmemekte, yakında oturup yarım saat kitap okumak bile depresyonun tedavisinde yeterli olmaktadır. Son olarak yaşamın kaynağı olan ışık, bilim insanlarının çabaları sonucu bize hayatı kolaylaştırma yönünde daha çok faydalar sağlayacağı söylenebilir. Yazan Doçent Doktor Özden Aslan Çataltepe. Metin çeşitli bilimsel görseller içermektedir. Bu nedenle okunması önerilir.